Ayrım 23, sayfa 317. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 104. Bölüm. Johanneshov'daki metro tekniğin bahçe kapısından içeri hızla siyah bir minibüs girdi. Tekerlerinin altından çakıllar savrulurken çitlere doğru bir toz bulutu kalktı. Minibüs bahçede bir tur atıp yeşil metal kapının önünde durdu. Yuna Dick'le yaptığı konuşmadan sonra ilçe emniyet müdürünü aramış, bir rehin olayının yaşanabileceğini söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel eğitim görmüş bir operasyon timi vardı. Temel görevleri terörizme karşı savaşmaktı ama bazı özel durumlarda da yardıma çağrılıyorlardı. Minibüsten 5 polis çıktı. Silahlı, koyu mavi tulumlu, çelik yelekli, kasklı, koruyucu gözlüklü eldivenliydiler. Ayaklarında botlar vardı. Yuna yanlarına gittiğinde destek silahları aldıklarını da gördü. Üçünün elinde lazer ışıklı dürbün takılı koyu yeşil Heckler Koch otomatik tüfek vardı. Çok özel bir silah değildi ama hafif ve seriydi. 3 saniyeden daha kısa bir sürede bütün şarjörü boşaltabiliyordu. Diğer ikisi keskin nişancı tüfekleri almıştı. Yuna tim şefi, tim doktoru ve diğer 3 kişiyle aceleyle tokalaşıp durumu özetledi. Hemen içeri girelim ve mümkün olduğunca hızlı davranalım istiyorum. Ancak şunu belirtmeliyim ki Vicky Bennett ve Dante Abrahamson'un pozisyonlarıyla ilgili net bir bilgi yok elimizde. Yuna operasyon timi gelmeden önce Dick Jansson'la konuşmuş, tünellerin planı üzerinde vagonların konumlarını işaretlemişti. Kızın silahı var mı dedi keskin nişancılardan genç olanı. Sanırım ateşli silahı yok dedi Yuna. Yani silahsız 2 çocukla karşılaşabiliriz deyip sırıtarak başını salladı genç nişancı. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz dedi Yuna ve Deniz benzeri bir vagonun şemasını gösterdi. Biz nereden gireceğiz dedi tim şefi. Ön kapı açık ama kapının önünde bir ya da birkaç kaynak tüpü varmış. Duydunuz mu dedi tim şefi adamlarına dönerek. Yuna trenlerin planının olduğu büyük kağıdı açtı, yan raylar ile vagonların konumlarını gösterdi. Sanırım fark edilmeden buraya kadar yaklaşabiliriz. Neyle karşılaşırız bilemiyorum ama en azından buraya kadar fark edilmeyiz. Öyle görünüyor. Mesafe kısa ama yine de en yakın vagonun üzerine bir keskin nişancı çıksın istiyorum. Ben çıkarım dedi biri. Ben de buraya yerleşirim dedi genç olanı. Yuna geniş adımlarla çelik kapıya yürüdü. Polislerden biri yedek şarjörünü kontrol etti. Yuna çelik yelek giydi. Birinci görevimiz çocuğu vagondan çıkarmak, ikincisi zanlıyı yakalamak diye açıklama yaptı Yuna. Kapıyı açtı. Zararsız hale getirmek gerekirse önce kızın ayaklarına ateş açılacak, sonra kol ve omuzlarına. Ciddi tamir gerektiren vagonların çekildiği hangara gri bir merdivenden iniliyordu. Duyulan tek şey botların boğuk sesleriyle yeleklerin hışırtısıydı. 105. Bölüm. Grup tünele indiğinde daha dikkatliydi ve daha yavaş hareket ediyordu. Çakılların ve paslı rayların üzerinden fısıldayarak seken ayak sesleri metal kaplı yeraltı duvarlarına çarpıyordu. Etrafından tuhaf kokular yayılan yamru yumru bir trene yanaştılar. Vagonları çökmüş bir uygarlığın karanlık kalıntılarına benziyordu. El fenerlerinin ışıkları pürüzlü duvarları yalıyordu. Arka arkaya sıralanmışlardı. Hızlı, neredeyse hiç ses çıkarmadan ilerliyorlardı. Karpuzu kırılmış bir lambadan hafif kırmızı ışık yayılıyordu. Kararmış çakılların üzerinde kirli bir iş eldiveni vardı. Yuna pencereleri kırılmış birbirine çok yakın 2 vagonun arasından geçmeden önce el fenerlerini söndürmelerini işaret etti. Kablo, priz ve tozlu elektrik armatürlerinin sarktığı bir duvarın önünde yağlı civata dolu karton bir kutu vardı. Hedefe çok yakınlardı ve daha dikkatlilerdi. Yuna keskin nişancılardan birine bir vagonu işaret etti. Grubun geri kalanı silahlarına ışık monte edip dağılırken keskin nişancı hiç ses çıkarmadan vagonun tepesine çıktı. Tüfeğinin ayağını açıp Hensoldt dürbününü ayarlamaya başladı. Diğerleri hedef vagona doğru ilerliyordu. Solumalarında bastırılmış bir gerilim hissediliyordu. İçlerinden biri durmadan kaskının şeridini yokluyordu. Tim şefi genç keskin nişancıyla göz teması kurup atış attığını işaret etti. Birinin çakılların üzerinde ayağa kaydı, raya bir taş sıçradı. Parlak kıllı bir fare duvar boyunca koşturup bir delikte kayboldu. Yuna rayın kenarından yalnız başına ilerliyordu. Deniz adlı vagonu görebiliyordu. Yan hatta duvara yakın bir yerdeydi. Tavanından kablo veya ipler sarkıyordu. Yuna biraz yana kaydı. Kirli camların arkasında dalgalanan zayıf bir ışık vardı. Sanki ışığın etrafında sarı bir kelebek dolaşıyor, gölgeleri küçültüp büyütüyordu. Tim şefi kemerinden bir şok bombası çıkardı. Yuna durdu, hiç hareket etmeden etrafı dinledikten sonra ilerledi. Kötü bir his ateş hattında olduğunu söylüyordu. Keskin nişancı tüfeğin dürbünüyle onu izlerken tüfeğin namlusu sırtına çevrilmişti. Açık kapının önünde yeşil metalden kocaman bir gaz şişesi vardı. Yuna dikkatle yürüyüp vagona kadar gitti ve karanlıkta çömeldi. Kulağını vagonun duvarına dayadı, ayaklarını sürüyerek yürüyen biri vardı. Team şefi iki adamına işaret verdi. Karanlıkta biçimsiz cinlere benziyorlardı. İkisi de yapılıydı ama neredeyse hiç ses çıkarmadan hareket ediyorlardı. Yuna adamları yanına gelirken yalnızca silah kılıfları, çelik yelekler ve ağır tulumlardan gelen boğuk ve ıslak sesleri duydu. Yuna henüz silahını çekmemişti ama adamlar parmaklarını otomatik tüfeklerin tetiklerine koymuşlardı. Kirli vagon pencerelerinden bir şey ayırt etmek zordu. Yerdeki küçük bir lambadan yayılan ışık, yırtılmış kartonların, boş şişelerin, naylon torbaların arasından geçerek dağılıyordu. İki koltuk arasında etrafı iple bağlanmış bir bohça vardı. Küçük lambadan yayılan ışık titremeye başladı ve vagon hafifçe sallandı. Belki de raylar ileride kullanılıyordu. Zayıf bir inilti duyuldu. Yuna silahını dikkatle çıkardı. Vagonun uzak kapısına doğru bir gölge kaydı. Kot pantolonlu, kirli spor ayakkabılı, yapılı bir adam eğilerek geçti. Yuna silahın namlusuna kurşun sürdü, team şefine döndü ve vagondaki adamın pozisyonunu işaret ederek hemen harekete geçilmesini istedi. 106. Bölüm. Kısa bir patlama duyuldu ve orta kapı yerinden çıkıp çakılların üzerine devrildi. Operasyon timi vagonun içine daldı. Camlar kırıldı ve parçaları, döşemeleri parçalanmış koltukların üzerine yerlere saçıldı. Adam paslı bir sesle bağırdı. Gaz tüpü büyük bir gürültüyle devrildi. Vagonun içinde yuvarlanan tüpten tıslayarak argon gazı yayılıyordu. Yuna küflü battaniyelerin, yumurta kutularının, ezilmiş gazetelerin üzerinden geçti. Vagon keskin bir gaz kokusuyla dolmuştu. ''Yat yere!'' diye kükredi bir ses. İki silahın ışıkları kirli plastik camlarla ayrılmış bölümleri ve koltuk aralarını dolaşıyordu. ''Vurma beni!'' diye bağırdı bir adam. ''Kımıldama!'' Team şefi gaz tüpünün kırılan sübabını bantladı. Yuna hızla vatman kabinine doğru gidiyordu. Vicky Bennett ile Dante ortalarda yoktu. Etraf ter ve bozulmuş yiyecek kokuyordu. Duvarlar ve pencereler çizik çizikti. Püskürtme boyalarla imzalar atılmıştı. Yerde yağlı bir kağıdın üzerinde kızarmış tavuk artıkları, koltukların arasında da şeker paketleri ve teneke bira kutuları vardı. Yuna'nın ayaklarının altında gazete kağıtları hışırdıyordu. Yuna vatman kabinine yaklaştı. Operasyon timi kapıyı kırarak açtı ve Yuna içeri girdi. Dar kabin boştu. Her tarafa yazılar yazılıp resimler çizilmişti. Gösterge panelinin üzerinde iğnesiz bir şırınga, isli bir alüminyum folyo ve boş kapsüller duruyordu. İki pedalın arasında bir paket Alvedon ile bir tüp diş macunu vardı. Vicky'nin annesinin arada bir saklandığı vagon buydu işte. Kızına anahtarlığı yıllar önce bu vagonda vermişti. Yuna etrafı araştırdı ve koltuğun altındaki yaya sıkışmış paslı bir mutfak bıçağı buldu. Bir sürü şeker kağıdı vardı. Bir de erik püreli bebek maması kutusu. Kelebek camından operasyon timinin blue jeanli bir adamı sürükleyerek dışarı çıkardığını gördü. Yüzü çizik çizik, gözleri korku doluydu. Öksürdüğünde ağzından sakallarına kan saçıldı, bağırıyordu. Kollarını plastik kelepçeyle arkadan bağlamışlardı. Sırtına bastırarak adamı çakılların üzerine yüzüstü yatırdılar ve ensesine bir silah namlusu dayadılar. Yuna dar mekanı dikkatle gözden geçirdi ve bakışları düğmelere, mikrofona, vernikli, tahta tutacaklı vites koluna kaydı. Ne aradığını bilemiyordu artık. Tekrar vagona dönecekken fikrini değiştirip vatman kabininde biraz daha kaldı. Bakışları gösterge paneliyle vatman koltuğu arasında gidip geliyordu. Vicky ile annesinde bu kabinin anahtarının ne işi vardı? Burada bir şey yoktu ki. Ayağa kalktı, havalandırma ızgarasının vidalarını kontrol ederken bakışları yana kaydı ve duvardaki bir yazıya takıldı. Anne. Bir adım geriledi ve hemen duvarlara çizilerek ya da kalemle yazılanların neredeyse tamamının Vicky ile annesi arasında bir mesajlaşmadan oluştuğunu anladı. Kimse rahatsız etmeden buluşabildikleri, birbirlerini kaybettiklerinde haberleştikleri yerdi burası. Anne, çok aptallardı, orada kalamadım. Üşüyorum, açım, şimdi gitmek zorundayım ama pazartesiye dönerim. Üzülme Vicky, beni bir bakım ve barınma evine kapattılar. Bunun için seni kaçırdım.
Şekerlemeler için teşekkürler.
Küçüğüm, bir süre burada uyuyacağım. Uffe bir domuz, biraz para bırakabilirsen çok iyi olur.
İyi noeller anne.
Sana şimdi telefon açamayacağımı anlamalısın.
Anne, bana kızdın mı sen?
107. bölüm. Yuna kabinden çıktı da sakallı adamı yerden kaldırmışlardı. Sırtını duvara dayayarak oturmuş ağlıyordu, şaşkın bir haldeydi. Bir kızla küçük bir oğlan çocuğunu arıyorum dedi Yuna, çelik yeleğini çıkarıp adamın karşısına çömelerek.
Vurma beni diye mırıldandı adam.
Seni kimse vurmayacak. Yalnızca burada bu vagonda bir kız gördün mü onu söyle bana.
Ona hiç dokunmadım, yalnızca peşinden geldim.
Yalnız mıydı?
Bilemiyorum, öndeki kabine binip kapısını kapattı.
Yanında bir oğlan çocuğu var mıydı?
Bir oğlan mı? Evet, belki, belki.
Doğru dürüst cevap ver dedi Tim şefe.
Peşinden buraya geldin dedi Yuna. Peki sonra ne yaptı bu kız?
Tekrar gitti dedi adam ürkek bakışlarla.
Nereye biliyor musun?
Oraya doğru dedi adam başıyla tüneli göstererek.
Yani şimdi tünelde mi?
Belki değildir, belki.
Cevap ver diye kükredi Tim şefi.
Ama bilmiyorum diye burnunu çekti adam.
Peki ne zaman buradaydı diye sordu Yuna. Bugün mü?
Daha biraz önce dedi adam. Bağırmaya başladı, sonra da
Yuna adamın işaret ettiği yöne doğru koşmaya başladı. Tim şefinin sorguya devam ettiği de kısık ama haşin bir sesle kızla ne iş olduğunu, ona dokunup dokunmadığını sorduğunu duydu. Yuna paslı rayları izleyerek koşuyor, önündeki karanlık duman gibi dağılarak ilerliyordu. Bir merdiveni tırmandı ve tavanında çıplak boruların uzandığı bir koridora çıktı. Uzakta bir kapı gördü. Kapıdan içeri ışık sızıyor, nemli beton zemin parlıyordu. Kapının altı kırılmıştı. Yere yatıp sürünerek altından geçti ve birden kendini dışarıda buldu. 15 paslı tren rayının yanında balastların ortasındaydı. Raylar ileride bir yerde at kuyruğu gibi birleşiyordu. Rayların arasında bir kadın gidiyordu. Yanında bir köpek vardı. Yuna kadının peşinden koşmaya başladı. Önünden hızla bir metro treni geçti ve yer sarsıldı. Toprak setin kenarındaki otların arasında koşarken vagonların arasından kadını yine gördü. Yerler cam kırıkları, çer çöp ve kullanılmış kondom doluydu. Bir elektrik vınlaması duyuldu, yine tren geliyordu. Yuna zayıf kadına iyice yaklaşmıştı. Demir yolunun üzerinden atladı ve onu kolundan tutup kendine doğru çevirdi. Kadın şaşırmıştı. Bir yumruk savurdu, Yuna başını yana çekerek kurtuldu. Eli kadının kolundan kayarken ceketinin ucundan tuttu, kadın bir yumruk daha savurdu. Eğilip bükülerek ceketini çıkardı, çantasını düşürdü ve çakılların üzerine sırt üstü devrildi.
108. bölüm. Yuna çakır dikenler ve solmuş Frank maydanozlarıyla kaplı yola yıkılan kadının bileğini tuttu. Bükerek elindeki taşı aldı ve onu sakinleştirmeye çalıştı.
''Yalnızca konuşmak istiyorum, yalnızca.''
''Bırak beni!'' diye bağıran kadın tebelenerek kurtulmaya çalıştı. Yuna onun bacaklarına bastırarak tekmeler savurmasını engelledi. Korkmuş bir tavşan gibi soluyordu kadın. Çok zayıftı. Yüzü çizik çizik, dudakları çatlaktı. Belki 40, belki yalnızca 30'undaydı. Kurtulamayacağını anladığında özür dilerim diye fısıldayarak kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Sakin ol dedi Yuna ve kadını bıraktı. Kadın Yuna'ya çekinerek baktı ve ayağa kalkıp yerden çantasını aldı. Zayıf kolları iğne izleriyle kaplıydı. Sağ ön kolunda kasılmış bir dövme izi vardı. Üzerindeki Kafka'da pek eğlenmedi yazan siyah tişörtü kir içindeydi. Dudaklarının kenarlarını sildi ve ürkerek yana çekildi. Korkma, yalnızca konuşmak istiyorum.
Vaktim yok dedi kadın aceleyle. Vagondayken etrafta birilerini gördün mü? Neden bahsettiğini anlamıyorum.
Metro vagonundaydın ya. Kadın cevap vermedi. Tekrar dudaklarını sıktı, boğazını kaşıdı. Yuna kadının ceketini yerden aldı ve düzeltip uzattı. Kadın teşekkür etmeden aldı. Bir kızı arıyorum.
Bırak beni, ben bir şey yapmadım.
Ben bir şey yaptın demedim ki dedi Yuna sevecen bir sesle.
Öyleyse ne istiyorsun be adam?
Vicky diye bir kızı arıyorum.
Bana ne bundan?
Yuna Vicky'nin fotoğrafını gösterdi.
Tanımıyorum dedi kadın hemen.
Bir daha bak.
Paran var mı?
Hayır.
Bana biraz para yardımı yapamaz mısın?
Köprünün üzerinden gıcırdayıp kıvılcımlar saçarak bir metro treni geçti. Senin Vatman kabininde ne yaptığını biliyorum dedi Yuna.
Önce Suzy başladı diye savunmaya geçti kadın.
Yuna Vicky'nin fotoğrafını bir kez daha gösterdi ve bu Suzy'nin kızı dedi.
Çocuğu olduğunu bilmiyordum dedi kadın burnunun üzerini sıvazlayarak.
Raylar boyunca uzayıp giden yüksek gerilim hattı inlemeye başladı. Suzy'yi nereden tanıyorsun?
Bostan kulübelerinde kalabildiğimiz kadar kaldık. İlk başta çok berbat durumdaydım, hepatittim. Vadim de durmadan üstüme geliyordu. Bir yığın dayak yedim. Suzy yardım etti bana. Sağlam bir cadalozdu, şeytan gibi bir şey. O olmasaydı dışarı çıkaramazdım, hiç şansım yoktu. Suzy öldüğünde eşyalarını aldım, şey diye.
Kadın bir şeyler mırıldanarak çantasını karıştırdı ve Vicky'nin çantasında taşıdığına benzer bir anahtar çıkardı. Bunu niye aldın?
Kim olsa alırdı, bu iş böyle. Hatta o ölmeden aldım diye itiraf etti kadın.
O vagonda ne vardı? Kadın bir dudağının kenarını silip homurdandı kendi kendine.
Adı batsın dedi ve bir adım yana kaydı.
Değişik hatlardan iki tren yaklaşıyordu. Biri Blowsut, diğeri Skarmarbrink yönünden. Söylesene ne vardı diye yineledi Yuna.
Tamam be, ne bok olacak sanki dedi kadın bakışları kayarak. Biraz kafa ilacı, bir de telefon.
Telefon yanında mı?
Trenlerin gürültüsü ve metalin metale sürtünmesiyle çıkan sesler arttı. Benim olmadığını ispat edemezsin.
Trenlerden biri hızla geçip gitti ve ayaklarını bastıkları yer sarsıldı. Raylar boyunca çakıllar savruldu, otlar ışırdadı. Yalnızca bakmak istiyorum diye bağırdı Yuna.
Yok ya deyip güldü kadın.
Trenin rüzgarından giysileri uçuştu. Köpek canhıraş havladı. Kadın tren raylarına doğru geriledi, bir şeyler dedi ve arkasından depolara doğru koşmaya başladı. Bu o kadar beklenmedik bir şeydi ki Yuna bir şey yapamadı. Kulakları sağır eden bir gürültü koptu. Tren son sürat geldi. İşin tuhaf tarafı kadına çarptığında hiçbir şey duyulmadı. Kadın vagonların altında kayboldu. Yuna o gıcırtılı gecikme anının ortasında rayların etrafındaki aslan pençesi çiçeklerinin çanak şeklindeki yapraklarının nasıl kan damlalarıyla dolduğunu gördü. Fren yapan tren uzun tuhaf çığlıklar attı. Yavaşlayarak dururken birbirine hafifçe dokunan vagonlar inledi. Sonra etrafa bir sessizlik çöktü ve hendeklerdeki böceklerin zayıf vızıltıları duyuldu. Vatman sanki buz tutmuş gibi yerinde kaldı. Bir kan şeridi traverslerin üzerinden geçerek kumaştan ve etten koyu kırmızı bir yığına uzanıyordu. Frenlerin kokusu etrafa yayıldı. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırarak rayların arasında ileri geri koşup duran köpek nerede duracağına karar veremiyordu. Yuna yavaş adımlarla gidip kadının hendeğe savrulan çantasını aldı. İçindekileri toprak setin üzerine boşalttığında köpek koşarak gelip kokladı. Birkaç banknotla birlikte şeker paketleri rüzgarla savruldu. Yuna yalnızca siyah telefonu aldı ve gidip beton bir kaidenin üzerine oturdu. Batıdan esen rüzgar şehir ve lağım kokularını taşıyordu. Telefonun sesli mesajlarına girdi, yeni bir mesaj var mı diye aradı. Merhaba anne dedi bir kız çocuğu sesi. Yuna bunun Vicky olduğunu tahmin etti. Niye cevap vermiyorsun? Uyuşturucu tedavisindeysen keşke önceden haber verseydin. Neyse, yeni yerden hoşlandım. Bunu belki daha önce de dedim.
1 Ağustos saat 21.10 dedi otomatik bir ses.
Merhaba anne dedi Vicky gergin soluk soluğa bir sesle. Birkaç bir şey oldu sana ulaşmam gerek. Uzun konuşamayacağım. Telefonu ödünç aldım. Anne ne yapacağımı bilemiyorum. Gidecek bir yerim yok. Belki Tobias'tan yardım isterim.
Dün saat 14.05'te geldi.
Gri gökyüzünden güneş yüzünü gösterdi. Gölgeler keskinleşti ve rayların üzerleri parladı.
23. ayrımın sonu. Sayfa 330.